Ayrım 13, Göze Göz, Dişe Diş Diyen Kız, David Lagercrantz, sayfa 152. Holger Palmgren yatağında uzanmış, Suriye'deki savaşı ve dünyanın diğer bölgelerinde yaşanan acı olayları düşünüyordu. Dünkü aptal telefon konuşması aklına geldikçe kalçasına bıçak gibi bir acı saplanıyordu. Felaket susamıştı. Çok az su içmiş, çok da az yemişti. Lulu'nun gelip akşam ritüellerine başlamasına daha epeyce zaman vardı. Tabii Lulu gelirse. Bugün hiçbir şey yapamamıştı. Telefonları bozuktu, yardıma gelen yoktu. Marita bile gelmemişti. Yatağında öylece yatmış, öfkeden içi içini kemirmişti. Aslında alarm düğmesine basmalıydı. Alarm kutusu bir iple boynuna asılıydı. Bundan ne kadar kaçınmak istese de belki zamanı gelmişti. Susuzluktan doğru düzgün düşünemiyordu. Bir de öyle bir sıcaktı ki, pencereler kapalı, ev havasızdı. Çaresiz bir şekilde kulağını merdiven sandığına verdi. Asansör sesi miydi bu? Asansör sesi hep gelirdi, insanlar gelip gidiyorlardı ama kapısına yaklaşan ayak sesi yoktu. Küfrederek yatağında döndü, endişe ve pişmanlıkla kıvranıyordu. Özellikle bir şeye çok pişmandı, Martin Steinberg'e telefon açmasına. Adamın bir haydut olduğu kesindi. Aslında dosyalardaki gizli notlarda adı geçen psikoloğu aramalıydı. Hilda von Canterborg'u, meslek sırrını saklama yükümlülüğü yasasına aldırmayıp Lisbeth'in annesine kayıt hakkında bilgi vermişti. Holger'e ancak o yardım edebilirdi. Projenin tamamından sorumlu olan biri değil. Ne büyük eşeklik etmişti. Ayrıca öyle susamıştı ki bağırarak yardım istemeyi düşündü. Merdiven sahanlığına doğru bütün gücüyle bağırmak geldiği içinden. Belki komşularından biri duyardı. Ama ayak sesleri duydu. Kendi kapısına doğru geliyordu. Yüzüne bir gülümseme yayıldı. Lulu olmalıydı. Muhteşem Lulu'su. Kapı açıldı kapandı, paspasa ayakkabılar silindi. ''Merhaba, merhaba, gel de anlat bakalım buluşma nasıl geçti?'' ''Adı neydi şu adamın?'' diye bağırdı Holger bütün gücüyle. Cevap alamadı. Ayak seslerinin Lulu'nun ayak seslerinden daha hafif olduğunu fark etti. Daha ritmik ve daha sert. Etrafına bakınıp kendini savunacak bir şeyler aradı, sonra rahat bir nefes aldı. Kapının eşiğinde ince, uzun, siyah polo kazaklı bir kadın dikiliyordu. 60, belki 70 yaşlarındaydı. Yüz çizgileri keskin ve güzeldi, bakışları sıcak ve ihtiyatlıydı. Elindeki kahverengi doktor çantası sanki başka zamanlardan kalmış gibiydi, dik duruyordu. Halinde doğal bir asalet vardı, gülümsemesi zarifti. ''İyi akşamlar Bay Palmgren'' dedi. ''Lulu gelemediği için çok üzgün.'' ''Kötü bir şey yok ya.'' ''Yok yok, özel bir şey, önemli değil.'' dedi kadın. Holger acı bir hayal kırıklığı hissetti. Başka bir şey daha hissediyordu ama ne olduğunu bir türlü çıkartamıyordu. Susuzluktan bayılacak gibiydi. ''Bir bardak su verebilir misin?'' dedi. ''Ah aptal kafam, nasıl akıl edemedim?'' dedi kadın. Holger'in yaşlı annesi de böyle derdi. Kadın ellerine plastik eldivenler geçirdi, kapıdan çıktı, iki bardak suyla geri döndü. Holger elleri titreyerek suları içti, hayata döndü. Etrafındaki şeyler renk kazandı, kadına baktı. Gözlerinde hala sıcaklık ve şefkat vardı. Yalnız Holger şu plastik eldivenlerden hoşlanmamıştı. Saçından da dolgun, siyah, ona uymayan bir saçtı, peruk değil miydi? ''Şimdi daha iyisin değil mi?'' dedi kadın. ''Çok daha iyiyim. Bakım şirketinde geçici işçi misin?'' diye sordu Holger. ''Arada bir ihtiyaç duyup da çağırdıklarında koşturuyorum işte. Ama artık 70'ime bastım, beni çok ender ararlar maalesef.'' Kadın Holger'in geceliğinin düğmelerini çözdü, uzun süre yatmaktan sırılsıklam olmuştu. Kahverengi deri çantadan bir morfin bandı çıkardı. Holger'in hasta yatağını yükseltti, sırtının üst tarafında bir yeri bir pamuk parçasıyla sildi. Hareketlerinde bir alışkanlık, bir özen vardı. İşinin ehli olduğu kesindi. Holger güvenilir ellerdeydi. Kadının hareketleri bazı bakıcılar gibi beceriksiz değildi. Fakat bütün bunlar Holger'in kendini çok savunmasız hissetmesine neden oldu. Kadın sanki fazlasıyla profesyoneldi. ''O kadar acele etme.'' dedi. ''Yok yok, dikkatli olacağım. Hasta dosyanızda ağrılarınızın olduğunu okudum. Çok zor olmalı.'' ''İdare ediyorum işte.'' dedi Holger düşünceli bir ifadeyle. İdare ediyorum diye tekrarladı kadın. Olmaz. Hayat idare etmekten daha iyi bir şey olmalı. Sana bugün biraz daha güçlü bir doz vereceğim. Sanırım şimdiye kadar biraz cimri davranmışlar. Lulu diye başladı Holger. Lulu harika biri ama morfinin miktarına o karar veremez, yetkilerini aşar diye Holger'in sözünü kesti kadın. Yetkin eller ve kesin bir otoriteyle bandı yapıştırdı. Sanki morfin hemen etki etmeye başladı. Siz doktor musunuz? Yok yok, o kadar ileri gidemedim. Sophia Med'de uzun yıllar göz hemşireliği yaptım. Öyle mi dedi Holger. Kadında bir gerilim hissetti. Dudaklarının kenarı kasılır gibiydi. Belki de önemli bir şey değildi. Holger kendi kendini ikna etmeye çalışırken kadının yüzünü daha dikkatli inceledi. Asil bir ifadesi vardı. Yok muydu? Yalnız saçları kalitesizdi. Stili tipine uymuyordu. Sanki başına aceleyle oturtulmuş gibiydi. Kaşlarının rengi de saç rengi gibi çiğdi. Holger tuhaf geçen güne ve dün yaptığı telefon konuşmasını düşündü. Kadının polo kazağına baktı. Bir şey vardı. Yok muydu? Ne olduğunu anlayamadı. Odanın havası sıcaktı, boğucuydu. Farkına varmadan elini boynunda asılı alarma götürdü. ''Biraz pencereyi açar mısın?'' dedi. Kadın cevap vermedi. Ne yaptığını bilen yumuşak parmaklarla Holger'in boynunu okşadı. Boynundaki alarmı çıkardı, gülümsedi. ''Pencere kapalı kalsın.'' dedi. ''Ne?'' Kadının ifadesindeki küstahlık hazmedilecek gibi değildi. Holger kaşlarını çattı. Şaşkın bir ifadeyle baktı. Ne yapması gerektiğini düşündü. Yapabileceği fazla bir şey yoktu. Kadın alarmını almıştı, yatağa uzandı. Kadının çantasını, davranışlarındaki ustalığı düşündü. Başka bir tuhaflık daha vardı. Kadın silik görünüyordu. Sanki görüntü alanına girip çıkar gibiydi. Birden anladı. Odadaki her şeyin çizgileri silikleşmeye başlamıştı. Gittikçe uzaklaşıyor, bilincini kaybediyordu. Direnebildiği kadar direndi. Başını salladı, sağlıklı elini salladı, nefes almaya çalıştı. Bütün bunlar kadının yüzündeki zafer dolu gülümsemeyi arttırdı. Holger'in sırtına bir bant daha yapıştırdı. Geceliğini düzeltti, yastığını arkasına koydu, yatağının arkalığını indirdi. Başını okşadı. Sanki tuhaf, sapık bir bedel ödermiş gibi aşırı sevecen davranmaya çalışıyordu. ''Şimdi öleceksin Holger Palmgren'' dedi. ''Zamanı gelmedi mi?'' Annika ile Mikael şaraplarını içmiş, sessizce Skinner Wixberget'e bakıyorlardı. ''Farya Kazi herhalde kendi hayatından daha çok Cemal'ın hayatı için endişeleniyordu.'' diye devam etti Annika. ''Ama günler geçmiş, hiçbir şey olmamış. Sikla'daki dairede neler olduğu hakkında fazla bir şey bilmiyoruz. Farya polis sorgusunda genellikle sustu. Babasıyla kardeşlerinin ağız birliği etmiş gibi verdikleri ifadeler gerçek olmayacak kadar süslü. Ama tedirgin olduklarından emin olabiliriz. Dedikodu yayılmış, polise ihbarlar gelmeye başlamış. Farya'yı kontrol altında tutmak da o kadar kolay olmasa gerek. Kardeşler acilen bir şey yapılması gerektiğini anlamış.'' ''Herhalde,'' dedi Mikael düşünceli bir ifadeyle. ''Kesin bildiğimiz birkaç şey var,'' diye devam etti Annika. ''Büyük ağabeyi Ahmet 4. kattaki dairenin oturma odasında büyük pencerenin yanında duruyor. Cemal'ın metroda öldüğü günün akşamı saat 7 civarında. Farya odaya giriyor. Birkaç söz ediliyor, kısa bir şeyler. Farya birdenbire bulutsuz gökte şimşek çakar gibi çıldırıyor. Ahmet'e doğru atılıyor. Onu iterek pencereden aşağı yuvarlıyor. Niçin? Çünkü Ahmet Cemal'ın öldüğünü anlatıyor. Mantıklı görünüyor. Evet, kesinlikle. Ama bundan daha fazlasını da öğrenmiş olmalı. Öfke ve çaresizlikle ağabeyine saldırmasına neden olacak bir şey. İyi bir soru. En önemlisi, bunu niçin anlatmıyor? Anlatması onun lehine bir şey. Buna rağmen polis sorgusunda duvar gibi susuyor, mahkemede de. Neredeyse Lisbeth gibi. Lisbeth gibi ama başka tarzda. Farya sessizce içine kapanıyor. Derin bir acıyla dünyayla bağ kurmaya karşı koyuyor. Suçlamalara da cevap vermiyor. Lisbeth'in bu kızın üzerine gidilmesinden niçin hoşlanmadığını anlamak çok kolay, dedi Mikael. Evet, beni endişelendiren de bu. Lisbeth'in Flotberga'da bilgisayar kullanma imkanı var mı? Ne? Yok canım, dedi Annika. Bu konuda çok sıkılar. Ne bilgisayar ne telefon. Bütün ziyaretçiler dikkatle aranıyor. Niçin merak ettin? İçimde çocukluk günlerine dair araştırma yapmış gibi bir his var ama Holger de anlatmış olabilir. Buluştuğunda ona sor, sahi ne zaman buluşacaktın?
Saat 9'da.
Beni de aradı.
Söylemiştin.
Tekrar aramaya çalıştım ama telefonlarında bir sorun vardı.
Telefonlarında?
Cep telefonunu da ev telefonunu da aradım, ikisi de çalışmıyordu.
Ev telefonu da mı bozuktu, ne zaman aradın dedi Mikael.
Saat 1 civarında.
Mikael ayağa kalktı, uzaklara baktı dalgın bir ifadeyle. Şu yemek işini başka bir zamana ertelesek olur mu Annika dedi, hemen gitmeliyim.
Koşarak Zinkensland metrosuna indi.
Holger Palmgren gittikçe yoğunlaşan bir sesin içinden bakar gibiydi. Kadının cep telefonunu komodinin üzerinde duran Lisbeth'le ilgili dokümanları aldığını, deri çantaya koyduğunu gördü. Çekmecelerin karıştırıldığını duydu, hareket edemiyordu. Karanlık bir denize batar gibiydi. Bir an derin, tatlı bir uykuya dalmak üzere olduğunu hissetti. Ama birden paniğe kapılır gibi oldu, titremeye başladı. Sanki zehirli bir hava solur gibiydi, bedeni yay gibi gerildi, nefesi kesildi. Deniz üzerine kapandı, dibe doğru battı, artık bittiğini düşündü. Yine de belli belirsiz bir şey fark etti. Bir adam, tanıdık biri, geceliğini yırttı, sırtındaki morfin bantlarını çıkardı. Holger birden başka her şeyi unuttu. Bütün enerjisini derin deniz dalgıcı gibi yukarı çıkmaya verdi. Bedenini ele geçirmeye başlayan zehrin ve nefessiz kalmanın onu ne kadar mecalsiz bıraktığı hesaba katılırsa inanılır gibi değildi. Gözlerini açtı, 4 sözcük diyebildi. Belli ki 5'e tamamlasa daha mutlu olacaktı ama gücü yetmedi.
''Onunla konuş'' dedi.
''Kiminle, kiminle?'' diye bağırdı adam.
Hilda von...
Mikael merdivenlerden koşarak çıktı, kapı açıktı, daireye adım atar atmaz boğuk küflü bir hava çarptı yüzüne. Kötü bir şeyler olduğunu hemen anladı. Hole saçılmış kağıtların üzerinden koşarak yatak odasına girdi. Holger Palmgren tuhaf bir şekilde kıvrılmıştı yatağında. Sağ eli boğazına gitmiş, parmakları pençe gibi kasılmıştı, yüzü kül rengiydi. Ağzı şaşkın bir ifadeyle açılıp donmuş gibiydi. Yaşlı adam ölmüştü. Korkunç bir ölüme benziyordu. Mikael olduğu yerde kaldı, şaşkın, çaresiz. Sonra birden yaşlı adamın gözlerinin derinlerinde hafif bir parıltı görür gibi oldu. Hemen acil servisi aradı. Holger'i sarstı, göğsüne ağzına baktı, nefessiz kaldığını fark etti. Hiç tereddüt etmeden Holger'in burnunu kapatıp nefes yollarına derin, düzenli nefesler üfledi. Yaşlı adamın dudakları mavi ve soğuktu. Mikael boşuna çabaladığını düşündü. Yine de devam etti. Yaşlı adam birden silkinip sağlam elini sallamaya başlamasaydı ambulans gelene kadar da devam ederdi. Mikael bunun bir spazm olduğunu sandı. Geri dönen hayatın silkinişi. Bir parça umuda kapılıp sevindi. Holger'in eline baktı. Bir şey mi demek istiyordu? Sırtını işaret ediyordu. Mikael Holger'in geceliğini çekip çıkarttı, sırtına 2 bant yapıştırılmıştı, bantları söküp aldı. Üzerlerinde ne yazıyordu? Nasıl bir lanetti bunlar? Dikkatle baktı, aktif madde fentanil. Bu da neydi? Holger'e baktı, bir an tereddüt etti. Neye öncelik vermeliydi? Cep telefonunu çıkardı, Wikipedia'ya baktı. Çok güçlü sentetik opioid analjeziktir. Fentaniller morfinden 100 kat daha etkili olabilir. Yaygın yan etkileri, solunum depresyonu, nefes kaslarına kramp girmesi, pan zehri naloksondur.
İçine sıçtığımın.
Mikael tekrar acil servisi aradı. Kim olduğunu, biraz önce telefon açtığını söyledi. Aslında bağırıyordu.
Gelirken nalokson getirin, duydunuz mu? Nalokson enjekte etmek gerek, ciddi solunum depresyonu var.
Telefonu kapattı, suni teneffüse devam edecekti ki Holger'in bir şey söylemeye çalıştığını fark etti.
Daha sonra söylersin, gücünü harcama dedi.
Holger başını salladı, kısık bir sesle bir şeyler fısıldadı. Duymak imkansız hırıltıya benziyordu. Dinlemesi bile korkunçtu. Mikael dudaklarını ısırdı. Tekrar nefes üflemeye hazırlanırken yaşlı adam bu defa anlaşılabilir bir şeyler söyledi. 2 kelime.
Onunla konuş.
Kiminle?
Holger son gücünü de topladı.
Hilda.
Hilda kim?
Hilda von diyebildi Holger. Çok önemli bir şeye benziyordu, hayati bir şeye.
Von ne? Essen? Rosen ne? Holger'in bakışlarında çaresizlik vardı. Birden göz bebekleri büyüdü, çenesi sarktı. Çok kötü durumdaydı. Mikael elinden geleni yaptı. Suni teneffüs, kalp masajı ne yapabiliyorsa. Bir an gerçekten sonuç alacağını düşündü. Holger'in eli kalktı, hareketlerinde görkemli bir şey vardı. Kemikli parmaklar kilitlendi. Yaşlı adamın sıkılı yumruğu yataktan birkaç santim yükseldi, sonra düştü. Gözleri kocaman açıldı. Bedeni sarsıldı. Artık bitmişti. Mikael anlamıştı ama kalbini anlatamadı. Çabalarına son vermedi. Ellerini Holger'in göğsüne daha sert bastırdı. Nefes borusuna nefes üfledi, yanaklarına vurdu. ''Yaşasın, nefes alsın!'' diye bağırdı. Sonunda gerçeği kabullendi. Yapacak bir şey yoktu. Nabzı durmuştu, nefes almıyordu. Mikael komodine şiddetli bir yumruk attı. Üzerindeki ilaç kutuları yerlere saçıldı. Pencereden dışarı Lilya Holmen'e doğru baktı. Saat 9:15 civarıydı. Sokaktan genç kız gülüşmeleri geliyordu. Havada zayıf bir yemek kokusu vardı. Mikael yaşlı adamın gözlerini kapattı, yatağını, yorganını düzeltti, yüzüne bakmaya başladı. Yüz çizgileri için söyleyebilecek iyi bir şey yoktu. Çarpılmıştı, yıpranmıştı, kuruydu. Ama derin bir soyluluk vardı. Mikael'e dünya biraz daha kötüleşmiş gibi geldi, boğazı düğümlendi, Lisbeth'i düşündü. Holger'in onu ziyaret etmesini, her şeyi ve hiçbir şeyi. Çok geçmeden sağlık görevlileri geldi. 30 yaşlarında iki adamdı. Mikael neler olduğunu anlattı, fentanilden bahsetti. Holger'e çok büyük ihtimal aşırı doz verilmişti. Şüpheli bir durumdu. Mutlaka polisi aramalıydılar. Adamların gevşek, lakayt tavrına öfkelendi. İçinden bağırıp çağırmak geçti. Ama dişlerini sıktı. Adamlar Holger'in üzerine bir örtü örterken öfkeyle başını salladı. Bir doktorun gelip ölümü onaylaması beklendi. Mikael daireden ayrılmadı. Yerlere saçılan ilaçları topladı. Balkonun yanındaki pencereyi açtı. Yatağın yanındaki koltuğa oturdu. Düşüncelerini toplamaya çalıştı. Olmadı, kafası uğulduyordu. Birden aklına içeri girdiğinde hole dağılmış kağıtlar geldi. Ayağa kalktı, yerden kağıtları topladı, okumaya başladı. İlk başta bir şey anlamadı. Birden gözüne çok tanıdık bir isim çarptı. Peter Telaborian, psikiyatr. Lisbeth 12 yaşındayken intikam almak için babasının üzerine yangın bombası attığında Lisbeth hakkında sahte bir rapor düzenlemiş, onu tedavi etmek ve normal hayata döndürmek için gönüllü olmuştu. Ama gerçekte kıza bilerek, isteyerek eziyet etmiş, onu günlerce yatağa bağlamış, ağır psikolojik işkenceler uygulamıştı. Hole dağılmış kağıtlarda bu adamın ismi ne arıyordu? Mikael şöyle bir göz attığı kağıtlarda yeni bir şey göremedi. Peter Telaborian'ın görevi kötüye kullanmaktan mahkum olmasına, doktor kimliğinin alınmasına neden olan hastalık kayıtlarının fotokopileriydi. Yalnız tuhaf bir şey vardı, sayfalar birbirini izlemiyordu. Bir sayfa tam bir cümlenin ortasında bitiyor, diğeri başka bir şeyle başlıyordu. Eksik sayfalar neredeydi? Dairede miydi? Yoksa biri alıp götürmüş müydü? Mikael çekmeceleri, dolapları arasam mı diye düşündü. Ama büyük ihtimal başlayacak olan polis soruşturmasını zorlaştırmamak için vazgeçti. Komiser Jan Bublanski'yi aradı, olanları anlattı. Arkasından Flodberg hapishanesinin güvenlik bölümünü aradı. Fred diye bir adam açtı telefonu. Sözcükleri uzatarak kibirli bir tonla konuşuyordu. Mikael çileden çıkmak üzereydi. Özellikle üzerine beyaz bir örtü serilmiş Holger'in bedenine baktığında. Ama kendini topladı. Otoriter bir sesle Salander ailesinden birinin öldüğünü söyledi. Ve nihayet Lisbeth'le konuşabildi. Böyle bir konuşmayı hiç yapmamış olmayı dilerdi. Lisbeth iki gardiyanın eşliğinde uzun bir koridordan geçerek tekrar hücresine döndü. Gardiyan Fred Stömer'in yüzünden yansıyan derin düşmanlığı fark etmedi. Etrafında olan hiçbir şeyi fark etmiyordu. Yüzünde neler hissettiğini gösteren en küçük bir ifade yoktu. Biri mi öldü sorusuna aldırmadı, başını bile kaldırmadı. Yalnızca kendi adımlarını, nefesini duyuyordu. Başka bir şeyi değil. Gardiyanların kendisiyle birlikte niye hücresine geldiklerini bilmiyordu. Damarına basmak için de herhalde. Benito'nun façasını dağıttıktan sonra sırf eziyet olsun diye ellerinden geleni yapıyorlardı. Belli ki yine hücresini arayacaklardı. Her fırsatta arıyorlardı. Bir şey bulacaklarına inandıklarından değil, yalnızca her şeyin altını üstüne getirmek için. Belki Lisbeth'i zıvanadan çıkartıp kavga etmesi için kışkırtmak istiyorlardı. Öyleyse başarmaya çok yakındılar. Neyse ki Lisbeth dişlerini sıkıp kendini kontrol etti. Hücresinden dışarı çıkarlarken yüzlerine bile bakmadı. Döşeyi yerden kaldırdı, yatağın kenarına oturdu. Mikael'in söylediklerini düşündü. Holger'in sırtından çıkardığı morfin bantlarını, Hole saçılan kağıtları ve Hilda fonu. Bu konunun üzerinde durarak düşündü, bir yere varamadı. Ayağa kalktı, masaya bir yumruk indirdi. Elbise dolabını lavaboyu tekmeledi. O an önüne kim çıkarsa öldürebilirdi. Ancak kısa sürede sakinleşti. Her şeyin bir sırası vardı. Önce gerçek araştırılırdı. Sonra sıra intikama gelirdi. 13. Ayrımın sonu. Sayfa 163.